Ayrım 10.
Pazartesi öğleden sonra Bayan Duvos'un ön basamaklarını tırmandık. Cem, Ivanhu ve üstün bilgilerle donatılmıştı. Kapıyı çaldı. Bayan Duvos, Jesse tahta kapıyı açıp tel kapının sürgüsünü çekti. Sen misin Cem Finch? Yanında kız kardeşini de getirmişsin. Bilmem ki. İkisini de içeri al Jesse, dedi Bayan Duvos. Jesse bizi içeri alıp mutfağa gitti. Eşiği geçer geçmez boğucu bir kokuyla karşılaştık. Bu kokuya yağmurdan çürümüş eski gri evlerde rastlardınız. Yağ kandillerinin çok bulunduğu, çarşafların çamaşır suyuna konmadığı evlerde. Beni hep ürkütür. Bir şeylerin olacağını düşünerek tetikte dururdum. Odasının köşesinde pirinç bir karyola, karyolada da Bayan Duvos vardı. Bir an Cem'in yaptıklarının onu yatağa düşürmüş olacağı aklımdan geçti ve üzüldüm. Bu yorgan yığınının altında yatıyordu ve üç ince bacağa oturtulmuş bir çalar saat duruyordu. Bize ilk söylediği şey, demek o küçük pasaklı kardeşini de getirdin, öyle mi oldu? Cem yavaşça, kardeşim pasaklı değil, ben de sizden korkmuyorum dediyse de dizlerinin titremesi gözümden kaçmadı. Uzun bir söylev bekliyordum ama, okumaya başlayabilirsin Jeremy demekle yetindi. Cem, hasır örgü bir eskemleye oturup Ivanhu'yu açtı. Ben de yanına bir tane çekip oturdum. Yakına gel, dedi Bayan Duvos. Yatağın yanına gel. İskemlelerimizi yaklaştırdık. Ona ilk kez bu kadar yakındım. Yapmak istediğim tek şey uzaklaşmaktı. Korkunçtu. Yüzü kül rengiydi. Ağzının kenarları ıslaktı. Islaklık buzullar gibi karışıklıklardan aşağı uzanıyor, çenesini kaplıyordu. Yanakları yaşlılığın verdiği kahverengi lekelerle bezenmişti. Soluk gözlerinin bebekleri iğne başı kadardı. Elleri kambur kamburdu. Tırnak etleri tırnaklarının üstüne taşmıştı. Alt takma dişleri ağzında olmadığından üst dudağı çıkıntı yapıyordu. Zaman zaman alt dudağını üst dudağına uzatınca çenesi de beraber geliyor, bu da ıslaklığı daha çok yayıyordu. Bakmam gerektiğinden daha fazla bakmadım. Cem, Ivanhu'yu yine açıp okumaya başladı. Onunla birlikte okumaya çalışıyordum ama çok hızlı gidiyordu. Bilmediği bir kelimeye gelince atlıyordu ama Bayan Duvos onu yakalayıp yeniden okutturuyordu. Cem belki de 20 dakika okudu. Ben de bu arada isten kirlenmiş şömineye pencereden dışarıya baktım. Oldukça Bayan Duvos'un düzeltmelerinin araları açıldı. Sayıca azaldılar. Cem bir tümceyi yarıda bıraktı. Dinlemiyordu, yatağa baktım. Ona bir şey olmuştu. Sırt üstü yatıyordu. Yalnızca omuzları ve başı ortadaydı. Yorganlar çenesine geliyordu. Kafası bir o yana bir bu yana sallanıyordu. Arada ağzını kocaman bir açıyordu. Dilinin içinde döndüğünü görür gibi oldum. Dudaklarında tükürükler birikiyordu. O da onları içine çekiyordu. Ağzı bağımsız bir varlık gibiydi. Akıntıya kapılmış bir istiridye gibi açılıp kapanıyordu. Arada bir içinde görünmeyen bir madde kaynıyormuşçasına pıt pıt diye ses çıkarıyordu. Cem'i kolundan çekiştirdim. Bir bana bir de yatağa baktı. Bayan Duvos'un kafası bizden yana döndü. Cem, Bayan Duvos iyi misiniz dedi. Onu duymuyordu. Çalar saat çalınca ödümüz patladı. Saniyesinde kendimizi kaldırımda bulduk. Kaçmamıştık ama Jesse bizi sepetlemişti. Daha saat susmamıştı ki bizi dışarı itiliyordu. Haydi evinize. Cem kapıda duraladı. İlaç zamanı, dedi Jesse kapıyı kaparken Jesse'nin doğruca Bayan Duvos'un odasına gittiğini gördüm. Eve döndüğümüzde yalnızca 3.45'ti. Cem'le ben arka bahçede top oynadık. Akşam Atikus bana 2 kurşun kalem, Cem'e de bir futbol dergisi getirmişti. Bayan Duvos'la ilk seansımız için sessiz bir ödüldü bunlar. Cem neler olup bittiğini iletti. Korkuttu mu sizi, dedi Atikus. Hayır efendim, çok ters bir kadın. Kriz gibi bir şeyler geçiriyor. Çok da tükürüyor. Elinde değil. İnsanlar hasta olunca güzel görünmezler. Beni korkuttu, dedim. Atikus gözlüklerinin üstünden bana baktı. Cem'le gitmek zorunda değilsin, unutma. Ertesi gün bir öncesinin aynıydı, bir sonraki günde ertesi gün gibi. Hep aynı şey oluyordu, her şey olağan başlıyordu, yani Bayan Duvos Cem'i bir süre haşlıyordu. kamelyalarından, babamın zenci dostu olma eğilimlerinden söz ediyordu. Ardından da sessizleşiveriyordu. Çalar saat çalınca da Jesse bizi kovalıyordu. Günün arta kalanı bizimdi. Atikus dedim bir gece. Zenci dostu tam anlamı ile ne demek? Atikus'un yüzü asıktı. Birileri seni öyle mi çağırdı? Hayır. Bayan DuBois senin için söylüyor. Her öğleden sonra bununla havaya giriyor. Geçen Noel Francis de demişti. O zaman ilk kez duymuştum. Onun için mi Francis'i dövdün? Evet efendim. Öyleyse ne anlama geldiğini, ne soruyorsun? Sözcüklerden çok Francis'in söyleyiş biçimine sinirlendiğimi anlatmaya çalıştım. Sanki küfür ediyormuş gibiydi. Scott dedi Atikus. Zenci dostu öyle bir deyim işte. Özel bir anlamı yok. Anlatması zor. Bilgisiz kişiler birinin zencileri koruduğunu, onları kendilerinden üstün tuttuğunu görünce bu deyimi kullanırlar. Ağzımızın alışa geldiği bir deyim. Birine pislik atmak için kullanılır. Yani sen zenci dostu değilsin, değil mi? Tabii zenci dostuyum. Ben herkesle dost olmak için elimden geleni yapıyorum bebeğim. Birinin kötü bildiği bir sözü söylemesi benim için hakaret sayılmaz. Yalnızca o kişinin nedenli zavallı olduğunu gösterir. Beni üzmez. Bayan DuBois'un seni üzmesine izin verme. Onun derdi kendine yeter. Bir ay sonra Cem'in Sölvorter Scott'ı okuduğu, Bayan DuBois'un da Cem'in yanlışlarını dakika başı düzelttiği bir gündü ki kapı çalındı. Girin diye bağırdı Bayan DuBois. İçeri Atikus girdi. Yatağa yaklaştı. Bayan DuBois'un elini avcuna aldı. İşten geliyordum, çocukları göremedim. Burada olabileceklerini düşündüm. Bayan DuBois ona gülümsedi. Ondan öylesine nefret ederken nasıl gülebildiğini anlayamadım. Saatin kaç olduğunu biliyor musun Atikus dedi. Tam tamına 5'i 14 geçiyor. Saat 5.30'a kurulu. Bilmeni istedim. İşte o zaman her gün bir süre daha uzun kaldığımızı fark ettim. Saat her gün biraz daha geç çalıyordu. Çaldığında da hep Bayan DuBois kriz geçirir oluyordu. Bugün Cem'i 2 saat çileden çıkarmıştı. Olağan krizlerinden birini geçirmeye de hiç niyetli görünmüyordu. Tuzağa düşmüş gibiydik. Çalar saat özgürlüğümüzün simgesiydi. Bir gün gelir, hiç çalmazsa ne yapardık? Bana öyle geliyor ki Cem'in okuma günleri artık sayılı. Bir hafta daha sanırım dedi Bayan DuBois, emin olmak için. Cem diklendi ama Atikus elini uzatınca da sustu. Eve dönerken başlangıçtaki kararın bir ay olduğunu, bu bir ayın bittiğini, bunun ise haksızlık olduğunu söyledi. Yalnızca bir hafta oğlum. Olmaz, olur dedi Atikus. Ertesi hafta gene Bayan DuBois'lardaydık. Çalar saat artık çalmıyordu. Bayan DuBois bu kadar yeter deyip bizi yolluyordu. Yolladığında öyle geç oluyordu ki Atikus'u oturma odasında gazetesine gömülmüş buluyorduk. Krizleri geçmişti ama birçok bakımdan eskisi gibiydi. Sir Walter Scott kale ve hendekleri uzun uzadıya anlatmaya başlayınca o da sıkılıp Cem'e çatıyordu. Jeremy Finch, kamelyalarımı kırdığına pişman olacağını söylemiştim. Şimdi pişmansın değil mi? Hem de nasıl? Benim karlı dağ çiçeğimi öldürebileceğini sandın ha? Ama Jesse yeniden sürgün verdiğini söyledi. Bir dahaki sefere doğru dürüst bir iş yap. Kökünden sök, oldu mu? Oldu. Mırıldanıp durma. Kafanı kaldır. Peki efendim de. Ama babanın ne mal olduğunu bildiğin için başını pek dik tutmak istemiyorsundur sanırım. Böyle konuştu mu Cem kafasını kaldırır, yüzüne ifadesizce bakardı. Haftalar boyunca uzak ve duygusuz bir kibarlık geliştirmişti. Bunun Bayan DuBois'un insanın kanını donduran sözlerine karşı kullanıyordu. Sonunda en büyük gün geldi. Bir öğle sonrası, bu kadarı yeter, size iyi günler dediğinde bu iş bitmişti. Atlıya zıplaya, bağıra çağıra eve koştuk. O bahar çok güzel geçti. Günler uzadı, bolca oyun zamanı bulduk. Cem aklını üniversite ligindeki ünlü futbolcularla bozmuştu. Atikus da bize spor sayfasını okurdu. Alabama'nın lige katılması söz konusuydu. Bir gece Windy Seaton'ın spor yazısını okuyorduk ki telefon çaldı. Kısa bir konuşmadan sonra Atikus Holden şapkasını aldı. Ben bir süre Bayan DuBois'a gidiyorum. Geç kalmam dediyse de döndüğünde yatma zamanı çoktan geçmişti bile. Elinde bir şeker kutusu vardı. Oturdu, kutuyu da yanına koydu. Ne istiyormuş diye sordu Cem. Bir aydan fazla vardı ki Bayan Dubos'u görmemiştik. Biz gezerken de verandada olmuyordu. Öldü oğlum dedi Atikus. Bir iki dakika önce öldü. Aa kurtuldu. Kurtuldu dedi Atikus. Artık acı çekmiyor. Uzun süredir hastaydı. O krizlerin ne olduğunu biliyor muydun oğlum? Cem başını iki yana salladı. Morfinmandı. Yıllarca ağrıları dinsin diye aldı. Doktor vermişti. Yaşamının geri kalanını morfin alarak ağrısız sızısız geçirebilirdi ama o çok inatçı bir kadındı. Efendim? Senin olay yaratmandan bir süre önce vasiyeti için beni çağırmıştı. Doktor Reynolds bir iki ay olduğunu söylemiş. İşleri yasal açıdan tamamdı ama o bir şey eksik diyordu. Cem şaşkındı. Neydi o? Bu dünyadan hiç kimseye ve hiçbir şeye bağımlı olarak ayrılmak istemiyordu. Cem onun kadar hastaysan morfin almanın bir kötülüğü yoktur ama ona kötü geliyordu. Morfinden kurtulmaya kararlıydı. Kurtuldu da. Yani o geçirdikleri morfin krizi miydi? Evet. Ona okuduklarını duyduğunu bile sanmıyorum. Aklını ve vücudunu yalnızca o çalar saate bağlamıştı. Eline düşmeseydin de gidip onu okumanı isteyecektim. Aklını dağıtacak bir şeyler gerekiyordu. Bir neden daha var. Sonunda özgür mü öldü? Dağlar kadar, hava kadar özgür dedi Atikus. Sonuna dek de bilinci yerindeydi. Yerinde ve huysuz. Yaptıklarımı onaylamazdı. Yaşamımın geri kalanını sizleri hapislerden kefaletle çıkarmakla geçireceğimi sanıyordu. Jesse'ye bu kutuyu hazırlattı sizin için. Eğilip kutuyu aldı ve Cem'e uzattı. Kutudaki pamukların içinde beyaz, bal mumu gibi olağanüstü bir kamelya duruyordu. Karlı dağ. Cem'in gözleri yuvalarından fırlamıştı. Yaşlı cadı diye bağırdı. Yaşlı cadı. Neden beni rahat bırakmıyor? Atikus ayağa fırladı. Eğildiği an Cem'in kafası Atikus'un göğsünü bulmuştu bile. Şşt şşt dedi babam. Bununla sana her şeyin yolunda olduğunu söylemek istiyor. Cem, o iyi. Biliyor musun? Olağanüstü bir hanımefendiydi o. Hanımefendimi Cem kafasını kaldırdı. Yüzü kıpkırmızıydı. Senin için söylediklerinden sonra da mı? Öyleydi. Benimkilerden değişik görüşleri vardı. Belki de çok değişik. Senin tepen atmasaydı da seni ona okumaya yollayacaktım. Görmeni istedim. Gerçek cesaretin ne olduğunu görmeni istedim. Cesaretin eli tabancalı bir adam olduğunu sanmanı istemem. Mertlik, baştan bitik olduğunu bilip de çabalamak, olacakları göğüsleyebilmektir. Binde bir kazanırsın ama kazandığında da olur. Bayan Dubos da kazandı. Görüşlerine sadık, ne kimseye ne bir şeye bağımlı öldü. Tanıdığım en mert insandı o. Cem kutuyu ateşe attı. Kamelyayı aldı, yatmaya giderken yapraklarını okşuyordu. Atikus gazetesine dalmıştı. 12. bölüm. Cem 12'sindeydi ve onunla geçinmek zordu. Çok tutarsızdı, dakikası dakikasına uymuyordu. Şaşırtıcı bir iştahı vardı. Sürekli peşini bırakmamızı istiyordu. Ben de Atikus'a danıştım. Cem'in bağırsaklarında kurt mu var? Atikus hayır dedi. Cem büyüyordu, sabırlı olmalıydım, ona ilişmemeliydim. Cem'deki bu değişim birkaç haftada oluşmuştu. Bayan Dubos mezarında soğumamıştı bile. Oysa okumaya giderken yanında bulunmamdan hoşnut olmuştu. Sanki bir gece içinde yabancı değer yargıları edinmişti. Benim de bunları benimsememi istiyordu. Birkaç kez ne yapmam gerektiğini söyleyecek kadar ileri gitti. Bir tartışmadan sonra nasıl bağırdığını anımsıyorum. Kızsın, artık kız gibi davran. Hıçkıra hıçkıra Kalifornia'ya koşmuştum. Bay Cem'i fazla kafana takma diye başladı. Bay Cem mi? Neredeyse Bay Cem artık. O kadar büyümedi ki dedim. Ona temiz bir dayak gerek. Ben yeterince büyük değilim. Bebeğim dedi Kalifornia. Bay Cem büyüyorsa bunda benim suçum yok. Yalnız kalmak isteyecektir artık. Diğer erkek çocukların yaptıklarını yapmak isteyecektir. Sen de kendini yalnız hissedersen mutfağa gel. Yapacak bir sürü şey buluruz. Görünüşe bakılırsa yaz iyi başlıyordu. Madem ki Cem istediğini yapacaktı, dil geleni de Kalifornia bana arkadaşlık ederdi. Mutfağa her gelişimde pek seviniyordu. Onu seyrederken kız olmanın beceri isteyen bir iş olduğunu düşünmeye başlamıştım. Yaz geldi ama dil yoktu. Ondan bir mektup, bir fotoğraf aldım. Yeni bir babası olduğunu yazıyordu. Babasının resmi ilişikteydi. Meridian'da kalıyordu çünkü bir balıkçı teknesi yapıyorlardı. Babası da avukattı ama Atticus'tan çok gençti. Dil'in babasının sevimli bir yüzü vardı. Dil böyle bir baba bulduğu için sevinmekle beraber yıkılmıştım. Beni hep seveceğini, üzülmememi, yeterince parayı bir araya getirince gelip beni alacağını ve evleneceğimizi yazıyor, benim de ona yazmamı istiyordu. Sürekli bir nişanlımın olması onun geçici yokluğuna çare değildi. Hiç fark etmemiştim ama yaz demek dil demekti. Yaz, dilin havuz başında sigara niyetine içtiği ipler, Bo Radley'in evden çıkarmak için yaptığı planlar, yaparken parıldayan gözleri, Cem'in kafası öteye dönükken beni öpüvermesi, birbirimizi özlememizdi. Onsuz yaşam tek düzeydi, çekilmezdi. İki gün perişan dolaştım. Bütün bunlar yetmezmiş gibi eyalet mahkemesi ivedilikle toplantıya çağrıldı. Atticus da iki haftalığına gitti. Valinin temizlemesi gereken bir iki pis iş vardı. Birmingham'da oturma grevleri vardı. Her yerde ekmek kuyrukları uzuyor, taşralılar gitgide yoksullaşıyorlardı. Tüm bu olaylar Cem'in ve benim dünyamın dışındaydı. Bir gün Montgomery postasında bir karikatür gördük. Altında May Comple Finch yazıyordu. Atticus çıplak ayaklı ve kısa pantolonlu çizilmişti. Yazı masasına zincirlenmişti. Elindeki taş tahtaya yazarken çevresindeki süslü püslü kızlar hey diye bağırıyorlardı. Bu bir övgü dedi Cem. Hiç kimse yapmayınca o işleri Atticus yapıyor. Ha? Cem yeni geliştirdiği özelliklerin dışında bir de bilgece pozlar takınıyordu. Çıldırabilirdim. Aman Scott, ülkelerin vergi sistemlerini anlamak gibi bir şey işte. Çoğuna bu çok kuru gelir. Sen nereden biliyorsun? Haydi git başımdan, gazeteyi okuyorum. İstediği oldu, mutfağa gittim. Kal bezelyeleri ayıklıyordu ki, sizleri bu pazar ne yapacağım ben, kilise zamanı dedi birdenbire. Hiç, Atticus bize yardım parası bıraktı. Calpurnia gözlerini kıstı ve ben kafasından geçenleri anladım. Kal dedim, uslu dururuz. Yıllardır kilisede yaramazlık yapmadık. Calpurnia belli ki başıboş olduğumuz yağmurlu bir pazar gününü anımsıyordu. Başına buyruk kalan sınıf, Eunice N. Simpson'ı bir iskemleye bağlamış, iskemleyi de kazan dairesine yerleştirmişti. Sonra da onu unutup kiliseye gitmiştik. Tam sessizce vaazı dinliyorduk ki, radyatörlerden sesler gelmeye başladı. Birileri Eunice N.'i bulup çıkarana kadar da sesler sürmüştü. Cem yeterince inancı varsa yanmayacağını söylemişti ama aşağısı çok sıcak olmuştu. Ayrıca kal babamın bizi ilk kez yalnız bırakışı değil ki bu. Evet ama hiç değilse öğretmeninizin orada bulunmasını sağlama alırdı. Bu kez bir şey söylemedi, unuttu sanırım. Calpurnia kafasını kaşıdı, birden gülümsedi. Bay Cem ve sen benimle kiliseye gelmek ister misiniz? Gerçekten mi? Ne dersin? Calpurnia bundan önce de beni çamaşır yıkar gibi yıkamıştı ama bundan öncekilerin hiçbiri o cumartesi geçtiğim denetimin tırnağı olamazdı. İki kez sabunlattı, her seferinde banyoya yeni su doldurdu, kafamı musluğun altına sokup sabunla yıkadı, yıllardır Cem'e banyo konusunda güvenirdi ama o gece ona da karıştı. Ta Cem'in tepesi atana kadar, bu evde herkes beni seyretmeden bir banyo yapamaz mıyım? Ertesi sabah erkenden giysilerimizi hazırlamaya girişti. Bizde yatıya kaldığı günler mutfaktaki açılır kapanır bir yatakta yatardı. O gün yatağın üstü giysilerimizle kaplıydı. Elbiseme öyle çok kola koymuştu ki oturduğumda çadır gibi oluyordu. İç etek giydirdi, belime de pembe saten bir kurdele bağladı. Rugan pabuçlarımı da bayat ekmek parçası ile parlatıp ayna gibi yaptı. Sanki karnavala gidiyoruz dedi Cem. Bu telaş niye kal? Kimsenin çocuklarına doğru dürüst bakmadığını söylemesini istemiyorum. Bay Cem, o kravatı bu takım elbiseyle giyemezsiniz. Yeşil o. Ne olmuş? Takım mavi, görmüyor musun? Hehe, Cem renk körü. Yüzü kıpkırmızı oldu ama Calpurnia, dalaşmayı bırakın. İlk kazanca yüzünüz gülerek gideceksiniz. İlk kazanç Afrikalı M.E. Kilisesi. Kentin güney tarafındaydı. Eski ve boyaları dökük bir binaydı. May Comp'un çan kuleli tek kilisesiydi. Özgürlüklerine kavuşan kölelerin ilk paralarıyla yapıldığı için de adı ilk kazançtı. Pazarları zencilerin ibadetine açıktı. Diğer günler beyazlar burada kumar oynarlardı. Kilisenin avlusu ile yanındaki mezarlık tuğla sertliğinde kildendi. Kuraklık döneminde birileri ölürse yağmur yağar da toprağı yumuşatana dek gövdeyi buzlar örterdi. Ancak birkaç mezarın kırık dökük taşları vardı. Yenileri renkli cam parçaları ve Coca-Cola şişeleriyle çevrelenmiştiler. Kimi mezarları paratonerler koruyor, mezarında rahat olmayanları belirliyordu. Çocuk mezarlarının ayak uçlarında yanmış mumlar vardı. Kısacası neşeli bir mezarlıktı burası. Kilise avlusuna girdiğimizde bizi temiz zencilerin sıcak, kekremsi kokusu karşıladı. Aşktan kalpler saç losyonu, leylak esansınınkine karışıyordu. Hoyt kolonyası, nane ve pudra da cabası. Cem ve beni kalpornia ile gören erkekler geri çekilip şapkalarını çıkardılar. Kadınlar ellerini kavuşturdu. Tümü saygı belirten davranışlardı. Yolu açınca kapıya kadar uzanan bir insan koridorunda buluverdik kendimizi. Kalpornia Cem ile benim aramda yürüyor, rengarenk giysili komşularının selamlarını alıyordu. ''Ne işler çeviriyorsun Bayan Kal?'' dedi bir ses ardımızdan. Kalpornia'nın elleri omuzlarıma gitti. Durup döndük. Yolun üzerinde uzun boylu bir zenci kadın duruyordu. Ağırlığını tek bacağına vermişti. Sol dirseğini kalçasına dayamış bizi gösteriyordu. Mermi gibi bir kafası, badem gözleri, düz bir burnu, kızıl derli yayı gibi de ağzı vardı. Boyu 2 metreye yakındı. Kalpornia'nın eliyle omzumu sıktığını duydum. ''Ne istiyorsun Lula?'' dedi. Bu ses tonu ile konuştuğuna hiç tanık olmamıştım. Kısık ve nefret dolu bir sesle konuşmuştu. ''Beyaz çocukları neden Zenci Kilisesi'ne getirdiğini soruyorum. Onlar benim konuklarım.'' Sesi yine tuhaftı. Diğerleri gibi bozuk konuşuyordu. ''Öyle ya, haftanın geri kalanında da sen onlara konuksun herhalde.'' Kalabalıktan bir homurtu yükseldi. Kal bana sakın korkma diye fısıldadı ama öfkeden şapkasının gülleri titriyordu. Lula bize doğru gelince bağırdı. ''Orada dur zenci.'' Lula durdu. ''Buraya beyaz çocuklar getirmemen gerekir. Onların kendi kilisesi var. Bizim de kendi kilisemiz. Bu bizim kilisemiz değil mi Bayan Kal?'' ''Tanrı da aynı Tanrı değil mi?'' ''Cem, eve gidelim Kal. Bizi burada istemiyorlar.'' dedi. ''Bence de öyleydi. Bizi burada istemiyorlardı. Çevremizin sarıldığını görmekten çok duyuyordum.''